Ayrım 10. Bölüm 10. Çatışma ve etkili çatışma yönetimi stratejileri. Her gün yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde bizimle farklı değerlere, tutumlara ve beklentilere sahip olan çok sayıda kimseyle birlikte oluyoruz. Günün büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim ve etkileşim olarak kurarak yaşamaktayız. Bu iletişim ve etkileşim süreci içerisinde zaman zaman diğer kimseler ve gruplar ile çatışmalar yaşamamız da son derece doğaldır. Bir örgütün etkili olabilmesi, başka bir deyişle amaçlarını gerçekleştirebilmesi, örgütteki bireylerin ve grupların birbirleriyle uyumlu etkileşmeleri ve olumlu iş ilişkileri geliştirmeleri ile yakından ilişkilidir. Örgütsel yaşam içinde bireyler ve gruplar, bilgi almak, yardımlaşmak ya da eşgüdümsel bir çalışmada bulunmak suretiyle birbirleriyle sürekli olarak etkileşimde bulunmak zorundadırlar. Bireylerin ve grupların birbirlerine bu şekilde bağlı olmaları, eşgüdümü ve örgütsel amaçlara ulaşmayı kolaylaştırırken, çeşitli biçimlerde çalışmaların çıkmasına da neden olabilmektedir. Bu son derece normal bir durumdur. Çünkü pek çok sözlülük, çatışmayı farklı insanlar, fikirler ya da çıkarlar arasındaki bir uyuşmazlık olarak tanımlamaktadır. Wilmot ve Hocker çatışmayı tanımlarken çatışmanın en az iki kişi grup arasında yaşandığını ve kaynakların kıt olmasının ve amaçlarını gerçekleştirme doğrultusundaki çabalara diğer kimselerin müdahalelerde bulunmasının etkili olduğunu vurgulamaktadır. Yani çatışmaların temel nedeni olarak farklılıklar gösterilmektedir. Çatışmalar pek çok toplumda olumsuz olarak algılanmaktadır. Çatışmaya olumsuz bir gözlükle baktığımızda çatışmayı etkili bir biçimde yönetme şansını elimizden kaçırabiliriz. Aslında normal düzeyde bir çatışma, hiç çatışmanın olmadığı ve çok şiddetli çatışmaların bulunduğu örgütlere göre daha fazla yararlıdır. Etkili bir yönetici ya da lider, çatışmadan korkmaz ve etkili bir biçimde yönetilen çatışmanın örgütlerine dinamizm getireceğine inanır. Çünkü normal düzeydeki bir çatışma, eğer olumlu ve yapıcı çatışma çözümü becerileri kullanılabilirse, bireysel gelişim için önemli bir fırsattır. Çatışmalardan kaçmak ya da bastırmak yerine, yaratıcı ve yapıcı çözümlerle çatışmaları yönetmek, hem bireysel hem de toplumsal gelişmemiz açısından son derece yararlıdır. Yöneticilerin çatışmaları tek başlarına değil, katılımcı bir süreçle yönetmeleri, daha yaratıcı çözümlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bazı örgütlerde iş görenlerin uygun bulmadıkları kararlar ve uygulamalar karşısında grubun huzuru bozulmasın düşüncesiyle sorunlara işaret etmemeleri, sorunların giderek büyümesine ve çözülemez hale gelmesine neden olabilir. Böyle bir düşünce grubun giderek etkiliğini azaltarak entropiye girmesine neden olabilir. Ayrıca çatışma çözümü sürecinde bireylerin eleştirilerini bireylere değil, sadece önerilere ve düşüncelere karşı yapılması, yapıcı ve yaratıcı çözüm yollarının bulunması açısından son derece önemlidir. Böylelikle anlamlı bir hale gelen çatışma, sağlıklı, başarılı bir örgüt oluşturmanın önemli araçlardan biri haline gelebilir. Etkili bir biçimde yönetilen bir çatışma örgüsünün amaçlarına ulaşmasına ve etkili insan ilişkilerinin oluşturulmasına katkı verir. Uzun süren etkili bir biçimde çözülemeyen çatışmaların örgütlere gireceği maliyet oldukça yüksektir. Araştırma sonuçlarına göre yöneticiler zamanlarının %25'ini lüzumsuz çatışmalara harcamaktadırlar. Yöneticiler örgütü geliştirme doğrultusunda adımlar atmak yerine zamanlarının büyük bir bölümünü çatışma çözümüne ayırırlarsa örgütün ekonomik ve insan kaynakları kayıpları büyük olacaktır. Kısacası etkili bir biçimde yönetilemeyen çatışmalar örgüt çalışanlarına ve örgütlere pahalıya mal olmaktadır. Çatışmanın bireylere ve örgütlere verdiği zararları tartışan Eonson'a göre çatışma, örgütte olumsuz duyguların ortaya çıkmasına, iletişimin tıkanmasına, çatışma içinde olduğumuz bireylere ilişkin olumsuz ön yargıların oluşmasına, birlikte yaşama ve çalışma içinde olduğumuz kimseler arasındaki eşgüdümünün azalmasına, tartışmaya dayalı ve karar verme oturumlarının başarısız olmasına, otoriter liderliğin gelişmesine, insanların çok boyutlu düşünme becerilerinin azalmasına, örgüt içerisinde empatik düşüncenin yok olmasına ve vizyon fakirliğine neden olur. Yukarıda da belirtildiği gibi örgütlerde çatışmaların eğer iyi yönetilebilirlerse bireylere ve örgütlere yararları da dokunabilir. Aşağıdaki paragraflarda çatışmaların yararları tartışılmaktadır. Çatışmalar her zaman açığa çıkmaz. Bazı durumlarda ve örgütlerde bireyler çatışmaları içlerinde yaşarlar ve dış dünyaya yansıtmazlar. Bu durumda bireylerin içlerinde yaşadıkları çatışmalar strese ve hayal kırıklıklarına neden olabilir. Çatışmanın ifade edilmesi ve açığa çıkması, çatışma halinde bireylerin rahatlamasına, üzerlerindeki baskının kalkmasına ve sakinleşmelerine neden olabilir. Böylelikle düşüncelerini çatışma konusunda uzaklaştırıp örgütsel rollerine yöneltme şansını bulabilirler. Çatışma durumunda olan kişiler ve gruplar, karşı taraf hakkında bilgi toplayabilirler. Karşı tarafın bakış açısının farkına varırlar. Böylelikle karşı tarafın istekleri, arzuları ya da beklentilerindeki iyi yanları anlamaları kolaylaşır. Buna bağlı olarak da empati artar. Daha iyi kararlar alınabilir. Aynı şekilde karşı taraf da bizim perspektifimizi anlama şansını yakalayabilir. Bu durum eğer varsa bizim savunduğumuz noktaların zayıf ve tutarsız yanlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Çatışma yeni şeyleri yapma ve düşünme konusunda bizlere enerji verir. Çatışmanın bulunduğu durumlarda yöneticiler ve iş görenler daha dikkatli ve temkinli davranır. Çatışma sayesinde yeni bilgiler ve bakış açıları geliştirilebilir. Böylelikle örgütsel etkililik konusunda yapılması gereken işler daha açık ve net bir biçimde ortaya çıkabilir. Çatışma, örgüt çalışanlarının birbirlerine olan bağlılığını artırabilir. Gruplar, takımlar ve örgütler, üyelerinin çatışma sonrasında önceden olmadığı kadar birbirlerine yakınlaştığını ve aralarındaki bağın güçlendiğini görebilirler. İnsanlar neden çatışır? Temel olarak örgüt çalışanlarının çeşitli konulardaki farklılıkları çatışmanın zeminini oluşturur. Çatışmayı bir iceberg'in su üzerindeki bölümü olarak düşünebiliriz. Iceberg'in görünmeyen bölümü daha büyüktür. Ve burada çatışmanın tüm nedenleri bulunur. Aşağıda bir örgütte çatışmaya neden olabilecek olası nedenler üzerinde durulacaktır. 1. İletişimin etkisiz olması. Etkili iletişimin amacı mesajı gönderen ile alan arasında bir anlam ortaklığı sağlamaktır. Ancak ikinci bölümde de tartışıldığı gibi iletişim süreci içerisinde birçok engel devreye girmektedir. Bu engeller örgüt çalışanlarının çatışmalarına neden olabilir. İletişim sürecinde yanlış ya da eksik aktarılan mesajlar tarafların çatışmalarından sorumlu olurlar. Çatışma çözümü üzerinde çalışacak olan yöneticilerin öncelikle iletişim sorunlarını analiz etmesi ve örgüt içerisinde etkili bir iletişim ağı oluşturması gerekir. Değerlerin anlaşamaması. İnsanların önem verdikleri şeyler olarak tanımlayabileceğimiz değerler bireyden bireye farklılık gösterir ve bireylerin düşüncelerini ve tutumlarını belirler. Söz konusu tutumlar ve değerler de bireylerin davranışları üzerinde etkilidir. Örgüt çalışanlarının farklı değerlere sahip olmalarının doğal bir sonucu olarak iş görenler bazı konularda birbirlerinden farklı düşünecek ve davranacaklardır. Bu farklılıklar çatışmaları tetikleyen etkenler arasındadır. Farklı ailelere, eğitim geçmişine, sosyoekonomik yapıya sahip olan bireylerin farklı değerlere sahip olmaları ve kimi zaman birbirleriyle çatışmaları doğaldır. 3. Kültürlerin çatışması. Yukarıdaki değerlerin farklılığı konusunda vurguladığımız görüşler kültür konusunda da geçerlidir. Kültür bir bireyin davranışları üzerinde etkili olan bir değişkendir. Kültürün insan davranışları üzerindeki etkilerini bir başka kültürün hakim olduğu ülkelere yaptığımız seyahatlerde görmekteyiz. Ülkemizde de yaşanılan şehrin, çevrenin ve ailenin kendine göre bir kültürü bulunmaktadır. İnsanlar çalıştıkları örgütlere aileden, okuldan, akran grubundan vesaire edindiği kültürel kalıpları taşımaktadırlar. Birbirinden farklı değerleri ve kültürlere sahip, örgüt çalışanlarının zaman zaman kültürlerin etkisinden kaynaklanan çatışmalara girmesi kaçınılmazdır. Bugünlerde farklı bir kültürü temsil eden Suriyeliler ile Türklerin çatışmaları da kültürel çatışmalara bir örnek olarak verilebilir. 4. İş yerinin politikaları ve uygulamaları. Örgütte rasyonel olmayan, kafa karıştırıcı kurallar, düzenlemeler ve performans standartlarının bulunması bireyler arası çatışmalara neden olabilir. Çünkü örgütsel amaçlarla tutarlı olmayan roller ve beklentiler örgütlerin irrasyonel olmalarına neden olurken bireyler arası çatışmaları da alevlendirebilir. Benzer şekilde örgütlerin iş görenlerin davranışlarına düzen vermek için hazırladıkları kurallar ve düzenlemeler bazı bireylerin lehine, bazılarının aleyhine ise yani adil olmayan bir düzen söz konusu ise bireyler arası ve birey örgüt çatışmalarının çıkması kolaylaşır. Bazı bireylerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmemeleri, görevlerini ihmal etmeleri, bireylerin birbirlerine bağımlı olarak çalıştıkları örgütlerde başka iş görenlerin çatışmalarını engeller. Bu durumda çatışmaların önemli nedenlerinden biridir. Kısacası yukarıda belirttiğimiz bazı politikalar ve uygulamalar bireysel çatışmalara neden olabilir. Çatışma durumlarında örgütlerin ve bireylerin fazla zarar görmemeleri açısından yöneticilerin çatışmaları bastırmak yerine sorunun kaynağına inmeleri gerekir. Bastırılan çatışmalar hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve bireylerin içlerinde beslenip güçlenerek patlamaya hazır birer bomba haline dönüşürler. 5. Muhalif yönetim. Muhalif yönetimler genellikle iş görenlerine güvenmezler ve onlara şüpheyle bakarlar. Çalışanları düşman olarak algılayan bu yönetimler iş görenler hakkında şüpheci olurlarken onlara güvenmezler. Böyle bir yönetim altında çalışan iş görenler de yönetime de yöneticilere saygı duymaz ve onlara güvenmez. Ve yönetimden gelen her türlü talebi yerine getirmede gönülsüz davranırlar. Böyle bir örgüt atmosferi iş görenlerin eşgüdümsel çalışmalarını ve takımlar oluşturmalarını güçleştirir. Çünkü yöneticilerin iş görenlerine olumsuz bir bakış açısıyla bakmaları, iş görenlerin de yöneticilere güvenmemesine neden olur. 6. Kaynakların kıt olması. Tüm örgütlerde zaman zaman iç ve dış çevreden kaynaklanan zorunluluklar gereği uygulanan bazı politikalar örgütün küçülmesine ya da tasarruf tedbirleri uygulanmasını gerekli görebilir. Bu durumda örgütün insan ve madde kaynaklarında bir daralma ve kıtlık baş gösterebilir. Personel maaşlarına zam yapılmaması ya da zamın adaletsiz yapılması, teknolojik araç gereçlerin demode olması, seyahat giderlerinin kısılması gibi zorluklar örgüt içinde bir rekabet ortamını doğurabilir. Kaynakları ele geçirme rekabeti içerisine giren bireyler ve gruplar arasında çatışmalar ortaya çıkabilir. 7. Kişilik farklılıkları. Örgütler bireylerden oluşur. Örgütün amaçları doğrultusunda işbirliği yapan bireylerin birbirlerinden farklı kişilik özelliklerinin bulunması doğaldır. İnsanlar birbirlerini sevmeyebilirler, birbirlerinden farklı iletişim stilleri olabilir. Karakterleri, tutumları ve değerleri farklı olabilir. Başlangıçta birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olan bireylerin uzun süre birlikte çalışmaları sonucu kişiliklerinin uyuşmaması nedeniyle çeşitli düzeylerde çatışmalar ortaya çıkabilir. 8. Zor insanlar. Çalıştığınız bazı örgütlerde birlikte çalışması çok zor olan insanlarla aynı ortamda bulunabilirsiniz. Bu kimselerle değerleriniz, tutumlarınız, kültürleriniz, eğitimleriniz, kişilikleriniz vesaire farklı olabilir. Bununla birlikte başka bir örgüte gitmek gibi bir şansınız her zaman olamayacağı gibi, böyle zor insanlarla çalışmak zorunda da kalabilirsiniz. Bu durumda ne yapmak gerekir? Rick Kirchner ve Rick Brinkman Dealing with People You Can't Stand isimli kitaplarında 10 adet zor kişilik tanımlamaktadırlar. Yazarlar bu insanlarla çalışan kimselere göz önünde bulundurabilecekleri 4 seçenek önermektedir. 1. Acınızı sessizce çekin. 2. Tutumunuzu değiştirin. O kişiyi sevmek zorunda değilsiniz. Fakat yine de birlikte çalışabilirsiniz. 3. Davranışınızı değiştirin ki zor kimse sizinle uğraşmak için yeni yolları öğrenmek zorunda kalsın. 4. Yeni bir iş arayın. Her sorun çözülemeyebilir. Brinkman ve Kirchner örgütlerde herkesin karşısına çıkabilecek zor insanları şöyle sınıflamaktadır. Tanklar, suikastçiler, çok bilmişler, çok bildiğini zannedenler, el bombaları, evetçiler, belkiciler, suskunlar, hayırcılar, sızlananlar. Bu kimselerin özellikleri ve bunlara karşı uygulanabilecek stratejiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo 10.1. Zor insanlar ve uygulanabilecek taktikler. Tanklar. Zorlayıcı ve kaba, gürültücü ve zor kullanıcı, araçları amacın belirlediğini düşünürler. Stratejisi. Saldırı altındayken pozisyonunuzu koruyun, doğrudan gözünün içine bakın, yavaş fakat derin nefes alın. Konuşmalarını bitirdiklerinde şunu söyleyin. Benimle saygılı bir biçimde konuşmaya hazır olduğunuzda bu konuyu sizinle tartışmak için hazır olacağım. Suikastçiler. Sizin zayıf yanlarınızı belirlerler ve size karşı kullanırlar. Arkanızdan size sabotaj yaparlar ya da herkesin içinde bunu açıklarlar. Stratejisi. Cümlenin ortasında durun ve tüm dikkatinizi onlara verin. Onlardan şikayetlerini açıklamalarını isteyin. Eğer gerekçeleri haklıysa bunları düzeltin. Eğer değilse takdirlerinizi ifade edin ve sakince onlardan yeni bilgiler isteyin. Çok bilmişler. Bunlar size bildiklerini söyleyeceklerdir. Bir defada, saatlerce, fakat sizin çok değersiz fikirlerinizi bir saniye bile dinlemeyeceklerdir. Stratejisi. Uzmanlıklarını takdir edin ve kendi gerçekleriniz için hazırlıklı olun. Biz ya da bizim gibi çoğu zamirler kullanın. Bildiklerinizi doğrudan değil, sorulara cevap arıyormuş gibi aktarın. Böylelikle tehditkar olmazsınız ve bir şeyler öğrenmeye gönüllü bir kişi gibi görünürsünüz. Her şeyi bildiklerini sananlar. Çok şey bilmezler, söylediklerinin engellenmesine izin vermezler. Abartırlar, böbürlenirler, yanlış bilgi verirler ve rahatsız ederler. Stratejisi. Onların yaptıkları katkılara teşekkür edin, fakat kendi doğrularınızı okuduklarımdan ve tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla gibi ben cümleleriyle aktarın. El bombaları. Sinirlendiklerinde onları durdurmak mümkün değildir. Duman dağıldığında ve tozlar kalktığında döngü yeniden başlar. Stratejisi. Patlama başladığında dikkatini çekmek için iddialı bir biçimde o kişinin ismini tekrar edin. Ardından sakin bir biçimde kişinin ilk birkaç cümlesinde dikkat çekin. Çünkü bu cümleler genellikle gerçek problemi belirtir. Sakinleşmesi için süre verin, ardından problemi gerçekten dinleyin. Evetçiler. Bunlar çabuk kabul ederler, fakat kabul ettikleri şeyleri yapmak için ağır davranırlar. Sözlerini tutmadıklarının izlerini bırakırlar ve sözlerini yerine getirmezler. Stratejisi. Bunlar evet dediklerinde söz verdikleri şeyleri özetlemelerini isteyin ve onları yazın. Vaatlerinin vadesini çok garip bir biçimde belirleyin. Örneğin Perşembe günü sabah saat 9.11 gibi. Ve eğer saatlerini yerine getirmezse ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları da belirtin. Belkiciler. Önemli bir kararla karşılaştıklarında bu kararı iş işten geçinceye kadar ertelerler ve kararı oluruna bırakırlar. Stratejisi: kararın ya da seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını listeleyin. Onların kendilerini rahat ve güvenli hissetmelerine yardımcı olun ve karar uygulanıncaya kadar onlarla teması kesmeyin. Suskunlar: sözel ya da sözsüz bir dönüt vermezler. Size bir şey söylemezler. Size sanki orada değilmişsiniz gibi bakarlar. Stratejisi: kim, ne, nerede, ne zaman ya da nasıl ile başlayan açık uçlu sorular sorun. Mizahı kullanın. Sizinle konuşmamasının olumsuz sonuçlarını açıklayın. Hayırcılar: sıkıntılı ve moral bozucudurlar. Şöyle söylerler: her çıkışın bir inişi vardır ve düşen bir daha asla eskisi gibi kalkmamalıdır. Stratejisi: onlardan sizin fikirlerinizi eleştirmelerini isteyin. Bu sizin soruna gerçekçi yaklaştığınızı ve açık fikirli olduğunuzu gösterecektir. Onların dönütlerini dinleyin, sorunu çözün, ardından planı sunun. Sızlananlar: eyvahlar içinde yuvarlanırlar, aralıksız sızlanırlar ve dünyanın yükünü omuzlarında taşırlar. Stratejisi: temel savlarını dinleyin ve yazın, sözünü kesip spesifik olun, olası çözümleri belirleyin ve onlara odaklanın. Eğer umutsuz ruh halinde kalmaya devam ederlerse, sorunu çözmek hakkında konuşmak istersen bana haber ver deyip yanından uzaklaşın. Çatışma aşamaları. Robbins'e göre çatışma süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. 1- Potansiyel ve muhalefet veya anlaşmazlık, 2- Kavrama ve kişiselleştirme, 3- Niyetler, 4- Davranış ve 5- Sonuçlar. 1. Birinci aşama: potansiyel muhalefet ve anlaşmazlık. Potansiyel muhalefet ve anlaşmazlık, örgütte doğrudan ya da dolaylı olarak çatışmaya neden olabilecek etkenleri belirtmek için kullanılmaktadır. Örgütlerde çatışmayı ortaya çıkarma potansiyeli olan bu etkenler 3 grupta toplanabilir. A. İletişim, B. Örgütsel yapı ve C. Bireysel değişkenler. A. İletişim. İletişim yukarıda da çatışma nedenleri arasında da belirtilmişti. Özetlemek gerekirse, örgüt içerisinde iletişimsizlik ve zayıf bir iletişim sürecinin bulunması, örgüt üyeleri ve gruplar arasında çeşitli düzeylerde çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Örgüt çalışanlarının algı çerçevelerinin farklı olması ve semantik problemler, yanlış anlaşılmalar gibi iletişim engellerinin bulunması, iletişim kanallarının uygun olmaması, iletişim süreci içerisindeki bireylerin birbirlerine önem vermemesi, daha önceden yaşanan ve tam olarak çözüme kavuşmamış çatışmalar gibi nedenlerle yaşanan iletişim sorunları giderek çatışmalara yol açabilir. B. Örgütsel yapı. Bir örgütün etkili bir biçimde işlemesinin temel koşullarından birisi olan yapı, örgüt çalışanları arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistemdir. Örgütün amaçları, rollerin dağıtılması, yetki ve sorumluluklar, bireylerin işgal ettikleri statüler, hiyerarşi, iletişim örüntüleri, karar verme, yol ve yöntemleri gibi örgütsel boyutlar, bir örgütün yapısını oluşturur. Örgütsel yapı çalışanlar arasında formal ilişkilerin düzenlenmesinin bir aracıdır. Örgüt içerisinde yapısal sorunlardan kaynaklanan pek çok çatışmanın ortaya çıkma olasılığı bulunmaktadır. Söz gelimi rol belirsizliği, rollerin ve statülerin dengeli dağıtılmaması, kıt kaynaklar için rekabet etme, emir komuta zincirinde aksamaların olması vesaire gibi yapısal sorunlar çatışmaların temel nedenlerinden bazılarıdır. C. Bireysel değişkenler. Daha önce de belirtildiği gibi, örgüt çalışanları arasında bireysel farklılıklar çatışma nedeni olabilir. Bireylerin tutumlarının, değerlerinin, örgü ve adetlerinin, geleneklerinin, algı çerçevelerinin, kişiliklerinin farklı olması, diğer örgüt çalışanlarıyla çeşitli anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşamalarına neden olur. İkinci aşama: kavrama ve kişiselleştirme. Birinci aşamada açıklanan potansiyel koşullar, örgütteki kişiler ve gruplar arasında bir anlaşmazlığı körüklemişse ve en azından taraflardan birisini rahatsız etmişse çatışma yaşanabilir. Bu aşamada birbirleriyle sorun yaşayan taraflar ortada gerçekten bir çatışma olduğunun ve bu çatışmanın nedeninin ne olduğunu farkına varmaktadırlar. Çatışmanın tarafları kaygı, gerilim, hayal kırıklığı ya da düşmanlık yaşayabilirler. Üçüncü aşama niyetler. Niyetler insanların algıları ve duyguları ile yapacakları davranış arasında bulunmaktadır. Daha önceki aşamalarda çatışmayı algılayan ve hisseden kişiler bu aşamada nasıl davranmaları gerektiğine karar verirler. Başka bir deyişle niyetlerini belirlerler. Bireylerin çatışma durumunda niyetlerini belirlemesine etkide bulunan iki değişken bulunmaktadır: İddiacılık ve işbirliği. Bu iki boyuta bağlı olarak aşağıdaki şekilden de görülebileceği gibi 5 niyet ortaya çıkmaktadır. Şekil 10.1'e çatışma niyetleri: İddialı olma, iddialı, iddiasız, rekabetçi, işbirliği, uzlaşma, kaçınma, uyumlu olma. Dayanışma yok, dayanışma var, dayanışma. Rekabet etme. Bu durumda işbirliği düşük, iddiacılık yüksektir. Buradaki kişi kendi çıkarlarının peşindedir. Karşısındaki kimseyle en ufak bir uzlaşmaya girme gereksinimi duymaz. İşbirliği yapma, çatışma içindeki tarafların her ikisi de kendi çıkarlarını korumada, iddiacı ise ve aynı zamanda her iki taraf işbirliği yapma eğiliminde ise işbirliğini sağlamak kolay olacaktır. İşbirliği yapan taraflar kendi çıkarlarından vazgeçmedikleri gibi, karşısındaki kimselerin de çıkarlarını düşündüklerinden işbirliği yapabilirler. Bu durum tam bir kazan-kazan durumudur. Kaçınma. Kaçınma durumunda her iki taraf da iddiacı ve işbirlikçi değildir. Bu durumda taraflar çatışmayı yok sayarak ya da bastırarak huzurlarını bozmak istemezler. Uyumlu olmak. Çatışma içindeki taraflardan bir tanesi işbirliği yapmaya eğilimli ve iddiacılık gibi bir tutumu yoksa uyumluluk niyetine sahip olurlar. Bu durumda taraflardan biri kendi çıkarlarını askıya alarak karşısındaki kişinin ya da kişilerin çıkarlarını tatmin etmesine çalışır. Uzlaşma. Her iki tarafın da istekleri tam olarak yerine getirilemez. Taraflar askeri müşterekte birleşirler. İşbirliği de iddiacılık da orta düzeydedir. Her iki taraf da çok istediği bazı şeylerden feragat etme niyetlenir. Yukarıdaki niyet durumları sadece kişiler ve gruplar arasında olmaz. Aynı zamanda kişi örgüt arasında çatışmalarda da geçerlidir. Dördüncü aşama davranış. Bu aşamada artık çatışma ete kemiğe bürünmüştür. Kişilerin ve grupların birbirlerine karşı açıktan açığa meydan okuması, birbirlerinin amaçlarına ulaşmalarını engelleme, fiziksel saldırı ve tehdit davranışları görülmeye başlanır. Eğer bu çatışmaların kişilere, gruplara ve örgüte zarar verici boyuta ulaştığı görülürse, yöneticilerin derhal önlem almaları gerekir. Beşinci aşama sonuçlar. Çatışma sürecinin bu son aşamasında çatışma ve bireylere, gruplara, örgüte yansıması bulunur. Bu yansıma genellikle iki grupta toplanmaktadır. A. İşlevsel sonuçlar ve B. İşlevsel olmayan sonuçlar. Eğer çatışma bireylerin ve grupların performanslarını ve çabalarını arttırıcı bir etki yapıyorsa sonuç olumludur ve işlevseldir. Bu durum genellikle orta düzeyde bir çatışmanın bulunduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Öte yandan çatışma durumu bireylerin ve grupların performansları ve çabaları üzerinde gözle görülür bir düşme meydana getirmişse bu işlevsel olmayan bir sonuçtur ve olumsuzdur. Çatışma çözüm yolları. Daha önce de belirtildiği gibi örgütlerde yaşanan çatışmaların tamamı zararlı olmayabilir. Ancak işlevsel olmayan ve düzeyi çok yüksek olan çatışmalar, örgütlere, bireylere ve örgütü çevresinde telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Bu nedenle çatışmaların ihmal edilmemesi ve zarar verici hale gelmeden çözülmesi gerekmektedir. En etkili çatışma çözümü yöntemini bulmak, durumun doğru bir biçimde analiz edilmesi ve çatışmayı tetikleyen etkenlerin belirlenmesi gerekir. Her zaman ve tüm çatışmaları çözebilecek bir çatışma çözümü stratejisi yoktur. Aşağıda bazı çatışma çözüm stratejileri üzerinde durulmaktadır. Kazan-kaybet stratejisi. Kazan-kaybet stratejisinde taraflardan birisinin kazanması, diğerinin kaybetmesi söz konusudur. Bu strateji çatışmayı kısa vadede çözebilir, ancak çatışmanın gerçek nedenine dokunulmadığından gelecekte aynı çatışmanın ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Ülkemiz okullarında, üniversitelerinde ve diğer kurumlarımızda bu strateji yaygın olarak kullanılmakta ve siyasi, dini, etnik ve akrabalık bağları çatışma çözümünde kazanma kriteri olarak kullanılmaktadır. Yöneticiler ya da çatışma çözüm sürecinin yöneticileri kendilerine yukarıda belirtilen nedenlerle yakın buldukları kişilerin kazanmasını, diğer kişinin kaybetmesini sağladıklarına aslında sorunu geçici bir süre çözmekle daha doğrusu bastırmaktadırlar. Bu durumda çözüm sağlıklı değildir ve en kısa zamanda tekrar patlak verir. Bu strateji ile kaybettirilen kimse bu yenilgiyi hiçbir zaman unutmayacak ve eline fırsat geçtiğinde bunun intikamını almaya çalışacaktır. Böylelikle örgüt içerisinde yeni sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Peki böylesine önemli riski içinde barındıran kazan-kaybet stratejisi ne zaman kullanılabilir? Böyle bir strateji herhangi bir sorunun çözümü konusunda birbirinden farklı düşünen ve hatta birbiriyle konuşmayacak kadar bağları koparmış iki grubun bulunduğu durumlarda kullanılabilir. Ayrıca iş görenler arasında çok uzun süreden beri süre gelen bir anlaşmazlığın bulunduğu durumlarda da bu strateji kullanılabilir. Çünkü böylesine kronikleşmiş ve adeta kan davası haline dönüşmüş sorunların bulunduğu durumlarda örgütler söz konusu durumdan çok zarar görebileceğinden artık burada örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlamak etkili insan ilişkileri geliştirmekten daha önemlidir. Örgüt birey çatışması söz konusuysa çatışmalar genellikle örgütün lehine, iş görenin aleyhine çözülme eğilimindedir. Kaybet-kaybet stratejisi. Bu strateji iki tarafın da kaybetmesini öngörür. Bu terim olumsuz bir tona sahip olmasına rağmen kaybet-kaybet stratejisi arzu edilen sonuca bağlı olarak çatışmaları ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Bu strateji etkili çatışma çözümü yöntemlerinin kullanılabilmesi için zamanın bulunmadığı ve problemin de ivedilikle çözülmesinin zorunlu olduğu durumlarda kullanılır. Bu stratejiye babanın evde bir oyuncak gibi, oyuncak için kavga eden çocukların ellerinden paylaşamadıkları oyuncağı almasına benzer. Çatışma her iki tarafa da bir şey kazandırmadığı gibi ellerindeki bazı ayrıcalıkların da kaybedilmesine sonuçlanır. Bu stratejinin izlediği süreç şöyle olabilir. 1. Her iki tarafa uzlaşmaları söylenebilir. Uzlaşma durumunda tarafların her biri kendisinden bazı şeyleri bir diğer tarafa vermelidir. 2. Çatışma içindeki tarafların saygın bulduğu bir kişi ara bulucu olarak seçilebilir ve çatışmanın çözülmesine yardım edilmesi rica edilir. Bu süreç genellikle anlaşamayan taraflar üzerinde daha yetkili birisinin yaptığı empoze ile çözülür. Arabuluculuk süreci çatışmanın çözümü için her iki taraftan da alabildiği kadar şey alabilir. 3. Üçüncüsü, örgüt yönetimi ayrıntılara çok dikkat etmeksizin örgütün yazılı kurallarına başvurarak çatışmayı çözebilir. Kazan-kazan stratejisi. Kazan-kazan stratejisi çatışma çözümü stratejileri içinde en sağlıklısıdır. Çünkü her iki tarafın da kazanmasını öngören bu stratejide hedef kimseyi suçlamak değil, sorunu çözmektir. Bu stratejiyi kullanan yöneticiler ya da arabulucular her iki tarafın da görüşlerini ve bakış açılarını dinler, sorunun ne olduğunu açık ve net bir biçimde ortaya koyar. Bu stratejinin temel hedeflerinden birisi her iki taraf için bir güven iklimi yaratmaktır. Süreç içindeki hiç kimse tehdit edildiğini ve aşağılandığını hissetmemelidir. Burada çatışmayı yöneten kişinin taraflara objektif olduğunu konuşmalarıyla ve davranışlarıyla kanıtlaması gerekir. Bu strateji tarafların işbirliğine yatkın ve iddiacılıktan uzak kimseler olmaları ve esnek, sabırlı, duyarlı ve sakin kimseler olmaları çok önemlidir. Çatışmayı yöneten kimseye ön yargıyla yaklaşmamak gerekir. Çatışmayı çözecek kişinin politik ve bireysel etkilere göre değil, tamamen sorunun ve ortamın özelliklerine göre karar vereceğine olan inanç güçlü olmalıdır. Bu strateji ile çatışmanın temelinde bulunan sorun her iki tarafın da yarar sağlayacağı bir şekilde çözülmesi bulunduğundan örgüt içerisindeki insan ilişkileri bakımından en faydalı strateji olarak kabul edilmektedir. Kazan-kazan stratejisinin temelinde insanlara ilişkin bazı temel sayıltılar bulunmaktadır. Bu sayıltılar insana kötümser bir gözlük ile bakan klasik yöneticilerin tersine insana değer veren yöneticilere yakışan sayıltılardır. Kazan-kazan stratejisi öncelikle insanların birbirleriyle çalışmayı istediklerini varsayar. İnsanlar sorunlarını öncelikle insanların birlikte sorunlarını çözmek isterler ve birlikte çalışabilirler. Birbirlerinin kararlara katılma hakkını savunurlar ve desteklerler. Birbirlerinin dürüst olduklarından kuşku duymazlar, kapasitelerine ve becerilerine saygı gösterirler, birlikte çalıştıkları örgütün amaçlarını paylaşırlar. Çatışma çözümü stratejilerinden başka çatışmaların etkili bir biçimde çözülebilmesi doğrultusunda kullanılabilecek teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo 10'un ikisi, çatışma yönetim teknikleri. Çatışma yönetim teknikleri. Çatışma çözme teknikleri. Problem çözme. Sorunu teşhis etmek ve açık bir tartışma ile sorunu çözmek amacıyla çatışma halindeki tarafların yüz yüze görüşmesi. Yüksek hedefler. Çatışan tarafların işbirliği olmaksızın gerçekleştirilemeyecek ortak bir amaç belirlemek. Kaynakların artırılması. Eğer bir çatışma bir kaynağın para, terfi, fırsatlar, ofis kıt olmasına bağlı olarak çıkmışsa bu kaynağın artırılması kazan-kazan çözümünü yaratabilir. Kaçınma. Çatışmadan kaçmak ya da geri çekinmek. Yumuşatma. Çatışan taraflar arasındaki ortak çıkarları vurgularken farklılıkları önemsiz göstermek. Uzlaşma. Çatışan gruplardan her biri değer verdikleri bir şeyden vazgeçer. Otoriter emir. Yönetimin çatışmayı çözmek için formal otoritesini kullanması ve isteklerini çatışan taraflara iletmesi. İnsan değişkenini düzeltmek. Çatışmaya neden olan davranışları ve tutumları düzeltmek amacıyla insan ilişkileri eğitimi gibi davranışsal değişime tekniklerini kullanmak. Yapısal değişkenleri düzeltmek. Formal örgütsel yapının ve işin yeniden tasarımını, personelin yerini değiştirmek, eşgüdüm sağlayıcı pozisyonlar yaratmak gibi yöntemlerle çatışan taraflar arasındaki etkileşim örüntülerini değiştirmek. Çatışmayı tetikleyen teknikler. İletişim. Çatışma düzeylerini yükseltmek için belirsiz ve tehditkar mesajlar kullanmak. Örgüte yeni iş görenler almak. Bir gruba geçmiş yaşantıları, değerleri, tutumları ya da yönetsel stilleri mevcut üyelerden farklı olan iş görenlere dahil etmek. Örgütü yeniden yapılandırmak. Kuralları ve düzenlemeleri değiştirerek, karşılıklı bağımlılığı artırarak ve statükoyu rahatsız etmek için benzer yapısal değişiklikleri yaparak çalışma gruplarını tekrar düzenlemek. Bir şeytan avukatı atamak. Grup üyelerinin çoğunluğu tarafından desteklenen görüşlerin kasıtlı olarak aksini savunması için muhalif bir kişi atamak. Sayfa 204, kitabın sonu.